Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Biz Burada Devrim Yapıyoruz Signorita. Yazarı Ece Temel Kur'an. Türü öykü. Everest Yayınları. 11. baskı Aralık 2010. ISBN numarası 975-289-290-6. Bu kitap 220 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde, çocuklar insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında, kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık. Bu kitap, Ece Temel Kur'an'ın Venezuela'da gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını anlattığı bir kitap. Ancak bir gizli kitabı değil. Turistik bir Venezuela güzellemesi hiç değil. Bu kitap, yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde dönüp insanlığa saldıranların, bu kez insanlığa saldırmadan önce bir an durup haksızlığa uğramanın ve dövülmenin önüne geçmeyi denemesinin öyküsüdür. Bu kitap, Latin Amerika'da yaşanan bir devrim deneyiminin sorgulanışı, tüm dünyada güçlenmeye başlayan antikapitalist oluşumun izinin sürülmesidir. Yüzyılın ilk devriminin notları. Biz burada devrim yapıyoruz Signorita. Yapılmakta olan bir devrime dair gözlemler. Mutlak doğruların yerine sorulan soruların ve aranan yanıtların aldığı bir devrimin günlüğü. Bundan böyle dünyayı büyük sözlerin değil, küçük insanların değiştireceğine dair bir işaret. Ece Temel Kur'an. 1973 İzmir doğumlu. Bornova Anadolu Lisesi'ni 1991'de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1995'te bitirdi. İlk yazıları Patika dergisinde yayınlandı. 1993'te Cumhuriyet'te gazeteciliğe başladı. Kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler, Güneydoğu sorunu üzerine çalıştı, röportajlar yaptı. Bütün Kadınların Kafası Karışıktır adlı kitabı 1996'da yayınlandı. Aynı yıl Alman hükümeti tarafından yılın gazetecisi seçildi ve Almanya'da kadın hareketi üzerine bir araştırma yaptı. 1997 yılında Oğlum Kızım Devletim, Evlerden Sokaklara Tutuklu Anneleri adlı araştırma kitabı yayınlandı. Ardından avukatlık ruhsatnamesini aldı ve bu mesleği henüz hiç icra etmedi. Cumhuriyet Dergi için yazdığı Bekaret Testi Suçtur adlı yazısıyla Tabipler Odası Yılın Araştırma Yazısı ödülünü aldı. Yurt içinde ve dışında çeşitli dergilerde yazılar yazdı. CNN Türk'te muhabirlik yaptı. Daha sonra şiir, metin, poem and prose türündeki iç kitabı Everest 2002 yayınlandı. Eylül 2002'de şiir, metin türündeki üçüncü kitabı Kıyı kitabını yazdı. Milliyet'teki köşe yazıları sebebiyle Bal Vakfı tarafından Beyaz Yorum ödülüne layık görüldü. Dünya Sosyal Forum sürecini izlemek için 2003'te Brezilya'ya, 2004'te Hindistan'a gitti. Arjantin'de ekonomik krizden sonra oluşan halk hareketini inceledi. Bu harekete ilişkin yazıları Buenos Aires'te Son Tango adı altında yazı dizisi olarak Milliyet'te yayınlandı. 2004 yılında İçeriden ve Dışarıdan adlı gazete yazılarından oluşan kitapları Everest Yayınları tarafından yayınlandı. Savaş karşıtı yazıları sebebiyle Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Barış Kalemi ödülünü aldı. Biz Burada Devrim Yapıyoruz Signorita adlı kitabıyla Türk Tabipler Birliği'nin Düşünce ve Demokrasi ödülünü kazandı. Ne anlatayım ben sana? 2006, Ağrının Derinliği 2008 ve Ağrının Derinliği Cep Boy 2009 yılında Everest Yayınları tarafından basıldı. Ağrının Derinliği İngilizce olarak Deep Mountain ismiyle Verso Yayınları tarafından İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmıştır. Temel Kur'an'ın Kıyı kitabı Book of the Edge ismiyle Boa Editions tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmıştır. Muz Sesleri 2010 Everest Yayınları Ece Temel Kur'an'ın son kitabıdır. Temel Kur'an, Habertürk gazetesindeki Kıyıdan adlı köşesinde yazmaya ve aynı isimli Habertürk kanalında program yapmaya devam ediyor. Yunus'a, devrim de iki kişilik ilişkilerde başlar. Balkonlarınız çok yüksek, sizin baş döndürüyor. Dünya pek alçak bir yer olacak yakında, öyle görünüyor. Birhan Keskin. Devrimin selamı var. Sen bir rota çizmiş olsan da kesin kes yolun hep bir planı vardır senin hakkında. Yolları yolculuk, yola çıkanı yolcu yapan budur. Aldanmazsan, kapılmaz ve yanılmazsan varamazsın yolun gideceği yere. Yolculuğun gizli budur. Kaybetmezsen yolunu bulamazsın aslında. Bir sorun olmalı mutlaka. O soruyu sormalısın. Kimsenin anlamadığı bir dilde konuşan ve hep aynı cümleyi tekrar eden bir derviş gibi döne döne aynı soruyu sormalısın. Cevap, başlangıçta tahmin ettiğinden ne kadar uzakta ise gerçeğe o kadar yakındır. Sarsılmamışsan, sorunu kaybetmekten korkmuşsan hiçbir yere gitmemişsindir aslında. Düzenin bozulmalı, evden çıkmak budur aslında. Yolculuk bir düşmek ve kalkmak meselesidir. Eve yaralarla dönülmüyorsa hiç gidilmemiştir. Sadece uzaklardan gelenler bilirler evlerinin kokusunu. Yollara, evlerimizi anlamak için çıkılır. Fakat yolda bulduğun cevaplar eve geldiğinde yakalanmış kelebeğin renklerinin sönmesi gibi parça parça dağılır. Yola ait cümleler yazıktır ki hep yolda kalır. Onlar yolun cevaplarıdır. Döndüğünde anlatacağın hep biraz renksiz bir hikayedir. Cevaplar suyun altında çok renkli görünen ama sudan çıkarıp kuruduğunda renkleri sönen çakıl taşları gibidir. Bu sana böyle gelir. Oysa yeni çocukların yeni yollara çıkması için o çakıl taşlarını getirmek, sözün büyülü suyuyla yeniden ıslatmak, renklerini yeniden canlandırmak gerekir. Göz doyar mı? Ne kadar görse doyar. Bazı gözlerin ne görse öğüten bir bakışı vardır, doymaz kapanana kadar. Akıl kaç soruyu cevapladığında soru sormaz artık. Belki akıl cevapladıkça çoğaltır soruları. Kaç yüz gördüğünde görmüş olursun bütün yüzleri. Kaç tanışma sona erdirir şaşırmayı. Göğüs ne zaman sonuna kadar dolmuş olur aldığı nefeslerden. Son nefesini verdiğinde mi? Bazısı insanların durulmadan ölür. Kimisi yosun tutmaz hiç. Dünya ve insanlık o insanların hayalleriyle iyileşir. 9 Ağustos 2005 Caracas Hotel Tamanaco Sabah 5. İnsan nasıl sevmeli ülkesini? Düğünlerde sıkılan koşunlarla çocuklar öldüğünde mesela. Bir grup insan toplanıp 3-5 genci düşüncelerini açıkladıkları için linç etmeye kalktığında. Gece kondu yıkımlarında yoksul bir adam çocuğunu pencereden tek kolundan sarkıttığında. Yalın ayak gezen çocukları hastayken kapıcı gidip kendine son model bir cep telefonu aldığında. Kızlarını sokağa çıktığı için kafasına kurşun sıkarak öldüren babalar, erkek kardeşler, taşra şehirlerin hemen dışındaki otellerde başkalarının kızlarıyla para verip seviştiğinde, bir öğretmen öğrencisini döverek öldürdüğünde, bilmedikleri bir dilde ezberledikleri dualarla adamlar yaktıklarında çocukları, askerler cezaevlerinde açlık grevi yapan kendi yaşlarındaki gençleri yıkmaya gönderildiklerinde ve yanık kızlar kameralara bağırdığında, ertesi gün kimsenin sesi çıkmadığında, kadınlar sokaklarda sezonu açılmış av hayvanları gibi ürkek yürüdüklerinde, tecavüze uğradıklarında, katledildiklerinde. Entelektüel görünümlü bir çift şehrin en havalı kafesinde kahvaltı ederken, küçücük çocuklarını pataklayıp sonra kahvaltıya sessizce devam ettiğinde. Uzak Anadolu şehirlerinde bir tüccar daha fazla para kazanacak diye çürük yapılıp depremde yıkılan yatılı okullarda çocuklar bir gecede onlarca sayıyla öldüğünde. Bir cümleyi doğru kurmaktan aciz olacak kadar dilini bilmeyen cahiller söylediğiniz sözlerden dolayı sizi vatan haini olmakla suçlayıp ardından ölüm tehditleri savurduğunda, insan nasıl sevmeli ülkesini, o ülkeyi sevmek zorlaştığında, kederli bir mecburiyettir bir insanın ülkesini sevmesi. Belki bunca haksızlık edilmiş bir halka, bir de ben haksızlık etmeyeyim diyedir. Ya da çok dayak yediği için arsızlaşmış, hissizleşmiş bir çocuğa duyduğumuz merhametle seviyoruz bu ülkeyi. Dünyada başka bir yer görmeden bile bunca tuhaflığın başka hiçbir yerde olamayacağına kesin kes inanmamız, çürük bir gülüşle hep bunu tekrar etmemiz bundandır herhalde. Ancak garip ve anlaşılmaz bularak affedebiliyoruz bu toprakları, bu toprakların durmadan yorulmadan her gün bize gösterdiklerini. Fakat anlamak zorunluluğu, insanoğlunun boynuna geçirilmiş müebbet bir hüküm gibi. Bu acayip karmaşayı her gün yeniden anlamaya çalışmaya deniyor galiba. Aydın olma sorumluluğu. Ne aydın lafını severim ben, ne de sorumluluğu. İncecik bir çizgidir. Çünkü sorumlulukla zorunluluğun arası. Zorunluluk olmuşsa, sevmiyorsan, heyecanlanmıyorsan yapmamalısın hiçbir şeyi. Aydın olmak da diğer her türlü ayrım gibi haksızca ikiye ayırır insanları. Pek sevdiğim, kendi dilince adaletten ve vicdandan söz eden, veresiye defterleri arasında her gün bu ülkede niye isyan çıkmadığını anlamaya çalışan, Hacı Bakkal'ı ayırır okumuş olandan. Oysa bu ülke bir gün kurtulacaksa, onu Hacı Bakkal kurtaracak bana kalırsa, aydınlar ona sadece cümleler verecekler. Bir gün Hacı Bakkal isyan etmeye karar verdiğinde ne söyleyeceğini öğrenecek okumuş kardeşlerimden. Daha ileri değil. Kimse kimseyi kurtarmayacak. O yüzden biz, yani Hacı Bakkal'ın okumuş kardeşleri, hiç durmadan cümleler üretmeliyiz. Açlığın öfkesi, sözü olmayan kara bir saldırıya dönüşmesin diye isyan çıkmadan önce yeni kurulacak dünyanın dilini kurmalıyız. Peki, ya Hacı Bakkal isyan etmek istemezse? Öyle değil mi? Sanki bu ülke çok dövülmüş köpekler gibi başını yana yatırdı. Öyle mi? Yoksa boynuna bağlanan ipi her gün kendi meşrebince çekiştiriyor, zorluyor da biz mi bunları görmüyoruz televizyonlarda, gazetelerde? Her ikisi de doğru aslında, her ikisi de. Bu ülkenin yoksullarını ancak kendilerini yakmaya kalktığında görüyoruz hepimiz, gecekondu mahalleleri yıkıldığında. Oysa hepimiz biliyoruz, öyle büyük bir haksızlık var ki bu topraklarda. Bir gün, er ya da geç ama mutlaka bir gün patlak verecek üzerinde oturduğumuz yalan. Sokaklarda yağmur altında bildiri dağıtan çocuklar, köhne düzen diyor buna. Oysa mesele köhne olmamasında. O kadar çok reklam dönüyor ki diziler ve haberler arasında. Düzen yepyeni görünüyor tam tersine. Eski ya da yeni, açlık aynı hisle vuruyor insanların midelerini. Tek odalı evlerde, hala lüks lambaları yanan odalarda kuru ekmeklerde biliniyor dişler. Sokaklarda, yağmur altında bildiri dağıtan çocuklar, o dişlerin zenginliğin, haksızlığın boğazına geçeceğini sanıyor. Kaybedecek hiçbir şey kalmamış insanlar, en yakınlarındakine saldırabilir oysa. İnsanlar bu yüzden haksızlığı değil, birbirini tüketiyor şimdi bu topraklarda. Yoksulluktan kadınların çantalarını çalanlar, hırsızlık yapanlar, işaret fişekleri gibi parlıyor gece karanlığında. Slogan atan gençlerin üzerine linç etmek için yürüyenler, kızlarını kafasından kurşunlayanlar, bir gece okullarının çatısının altında kalıp uykusundan uyanmayan yoksul çocuklar, gecekonduların pencerelerinden sallandırılıp siper edilen çocuklar. Kaybedecek hiçbir şey kalmamış insanlar zenginliğe saldırmazlar. İnsanlar yeterince haksızlığa uğradığında, yeterince dövüldüğünde çocuklar insanlığa saldırırlar. Acı, adaletsizlik ve vicdansızlıkla yeterince hırpalandığında kendi kendini imha eden bir organizmadır insanlık. Bu yüzden yoksulluğun öfkesi dövmeye başlamadan insandı. Biz okumuş çocuklar onlara yeni cümleler vermeyi dert edinmeliyiz. Başka dillerde, başka toprakların başka hakları için yazılmış kitaplardan da öğrenilir nasıl isyan edileceği. Ama bir ülkenin isyanı nasıl olabileceği, nasıl örgütlenebileceği ancak o ülkenin dilinin içinde gizlidir. Bu ülkenin nasıl kurtulacağını ancak bu ülkenin kendisi bilir. Aydın denen insanların bir derdi varsa, hakikaten bu halka dair bu dert o dili bulmak olmalıdır. O eski üzerine bastırılıp kangren edilmiş damar nerededir? Bir halk ancak kendi sözcükleriyle konuşabilir. Unutulmuş bir lügatı, kangren edilmiş bir muhalif dil damarı olmalı bu ülkenin de, mutlaka gizlediği bir yerlerinde. O lügatı öğrenmek, o sözcükleri bu toprakları hatırlatmak bizim derdimizin çaresidir. Kavimlerin Her geçtiğinde sözcüklerini ve tanrılarını bıraktı bu topraklar herhalde bu kadar yoksul olmamalıdır. Belki de bu ülkede bir isyan arkeolojisinin kazısına başlamak, bulunan eski damarları yeni sözcüklerle açmak gerekir. Bu ülkenin derhal ve hızla sevilmeye ihtiyacı var. Bu halkın derhal ve hızla kendi kendini sevmesi, kendini bilmesi gerekir. Çünkü bu ülke evde bulgur kaynatırken dolar kuru kovalayan adamlardan, televizyonda yaratılan mafya tiplerine benzemeye çalışan genç çocuklardan, iş yerlerinde koydukları seccadelerle vicdanlı olduğunu gösterip kurnaz tüccarlık yapan Müslüman iş adamlarından, ülkesini sevdiğini söyleyip genç çocukların üzerine çullanan milliyetçilerden, kadınları çok sevdiğini söyleyip öldüren adamlardan ibaret değildir. Bütün bu boz bulanık kalabalık içinde bir şeyin uykuya yatmış olması, uyandırılmayı bekliyor olması gerekir. Bir memleketin yoksulların birbirlerini değil, onları yoksul ve bileylenmiş kılan düzeni dişlemeleri nasıl sağlanır? Bir ülke bütün bunları yapacak güce sahip olduğuna nasıl inandırılır? Bir halk nasıl ikna edilebilir hayatı değiştirebileceğine ve her şeyin çok güzel olacağına? Sadece bizim garip ülkemiz değil, bütün dünya düşünüyor şimdi bunu. Bütün dünyada, dünyayla derdi olan erkekler ve kadınlar oturmuş düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar bir gün dağlardan inecekler, köleler bir gün o kadar çoğalacaklar ki yerleştirilip sıkıştırıldıkları yoksullar kampına sığmaz olacaklar. Yoksullar bir gün o kadar acıkacaklar ki bütün dünya yemek için yola çıkacaklar. Bir gün yoksullar evlerinden çıkacaklar. Eskisi kadar uzak değil o gün. Yani sakın, belki biz göremeyiz diye başlamayın cümleye. Korkarım bugün yaşayanlarımızdan birçoğu görecek o günü. Afrika'da zorla savaştırılan çocuklar, Avrupalı ailelere satılan uzak doğulu çocuklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce ter dükkanında aç çalıştırılan çocuklar, Çin'de çalışırken çişe gitmelerine bile izin verilmeyen küçük kızlar. Bütün bunlar büyüyecek ve bir gün dayanamayacaklar. Bu topraklarda cevap verecek olan bitene elbette. Bu ülkede de bir şey olacak. Nasıl olacak peki? Ağzını açtığında yoksulları bu memleketin ne diyecek? Sadece uzaklardan gelenler bilirler evlerinin kokusunu. Yollara, belki de evlerimizin gizini ve evlerdeki hallerimizi anlayabilmek için çıkılır. Venezuela'ya bu yüzden gitmek gerekiyordu. Yoksulları isyan eden, devrimi yoksulları tarafından yapılan bu ülkeyi görmek gerekiyordu. Bütün dünyayı titreten, ABD İmparatorluğu'nun tam anlamıyla burnunun dibindeki bir ülkede nasıl dünyaya kafa tutulduğunu, bir halkın uluslararası finans ve petrol şirketleri tarafından çizilmiş kaderini nasıl değiştirdiğini anlamak gerekiyordu. Çılgın bir diktatör olarak gösterilen devrimin ve şimdi ülkenin lideri Hugo Chavez'i tanımak gerekiyordu. Adlı adınca söyleyeceksek devrim nasıl yapılır anlamak gerekiyordu. Ben de gittim. Birazdan okuyacaklarınız orada gördüklerimin hikayesidir. Aslında bir ülkeye gidip dönüp kitap yazmak o ülkeye ve o ülkenin halkına haksızlık olur. Diğer yandan Venezuela'da konuştuğum her insan o kadar çok, bizi biri anlatmalı, doğru anlatmalı, dedi ki, üzerimde göndermiş bir selamın ağırlığı kaldı. Selamın ağırlığı bir kitaba dönüştü. Bütün dünyaya hiç olmadıkları şekilde yansıtılmış ya da ülkeleri ve yeryüzü için yaptıklarından yeterince bahsedilmemiş bu insanlar, o kadar çok anlaşılmak ve sözlerini iletmek istiyorlardı ki, böyle bir kitabı yazmak gerekti. Bu yüzyılın ilk devrimini yapan insanların hatırı var nihayet. Dedim ya, devrim yapmış bir halkın selamı kalmasın üzerimde. Venezuelalı yoksulların tek tek hepinize, hepsinin selamı var size. Sabaha karşı Venezuela'da bir otel odasında yazdığım gibi, sorularını değiştiremiyorsa yol, yol değildir aslında. Benim de sorularımı değiştirdi çıktığım yol. Sabaha karşı bir otel odasında bunu anladığımda dayanamayıp kalkıp yazdım girişte söylediklerimi. Gövdemi uyandırdı gördüklerimin sarsıntısı. Gördüklerim üzerine yapabileceklere dair kurduğum hayaller ve planlar uyutmadı beni. Çünkü bu ülkede bir isyan olamayacağına, bir isyanın örgütlenemeyeceğine, Türkiye'de yoksulluğun insanları yeni bir hayat icat etmeye, kurmaya yöneltmeyeceğine inanıyorken gittim oraya. Fakat sonra yola çıkarken sorduğum soru, onlar nasıl yapmış, tam biz nasıl yapabiliriz'e dönüştü. Bu kitabı okuyup bitirdikten sonra sizin de sorularınızın değişmesini umarak, dileyerek Bir kez daha söylüyorum bana söylediklerinizi. Devrimin selamı var bize. Birinci ayrımın sonu sayfa 8.